Benim Hocam Bielsa, Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar.
Benim Hocam Bielsa'nın 34. bölümüne hoş geldiniz. Bugün güzel konularımız var. Böyle ufak bir ara vermiş gibi de olduk aslında. Geçen hafta kayda giremedik bir türlü. Çeşitli sebeplerden ötürü. Ama bugün yine bir aradayız. Sinan burada. Hasan burada. Yine onu ağırlamayı zaten çok seviyoruz artık. Sürekli her programda söylüyorum ama.
Artık ağırlamak gibi olmuyor ya zaten. Artık burada
evet, bizden biri gibi. Doğru, yani. Evet. Artık yani
Mert de ikisi bizden biri gibi. O. Ağırlamak demeyelim artık ona.
Doğru. Katılıyorum buna. Hoş geldiniz beyler.
Hoş gördük.
Hasan.
Ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başımda kavak yelleri esen o yaş. Bense hanım eli kadar beyaz. Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Herkese merhaba. Zerrin Özer'in O Yaz şarkısıyla bir giriş yapmak istedim. Umarım bu yazda en az o yaz kadar güzel olur diyorum. Ve Zerrin Özer'i saygıyla selamlıyorum.
Yazcı mısındır Hasan?
Değil asla. Misin diye biliyorum. Değilimdir ama.
Doğru mu hatırlıyorum diye soruyorum.
Transfer dönemleri ve hoca değişimleri beni hayata bağlar bilirsin.
Abi biz bunu sen ne biliyorsun? Çok konuştuk. Transfer döneminin normal futboldan, ya futbol sezonundan çok daha keyifli olduğunu düşünen taraftayız biz Hasan'la ama Efe sen nasıl bakıyorsun olaya bilmiyorum.
Ya transfer dönemi şöyle çok hareketli geçiyor. Bir yandan da çok yavaş geçiyor bazı süreçleri. Bu yaz turnuva olduğu için biraz daha değişik dağılacak. Ben de ya seviyorum transfer dönemi diyebilirim.
Sen ama basın kısmında olduğun için biraz iş güç mesai arttığından dolayı böyle bir transfer dönemine soğuk bakıyor da olabilirsin içten içe ama biz o alevli topun hastasıyız. duyum için yapmayacağım iş yok yani. İnanayım yani sadece. Her duyuma inanıyorum mesela yani. Alakası olsa öyle.
Ya ama insan öyle. Ben de inanasım geliyor sürekli ama diyorum yok ya bu kadar da olmaz. Bazı duyumlar çok sorgulatıyor.
Abi sorgulayacak çok şey var. Bu gruba attım ya geçen. Ben orada Hasan'ın şeyini merak ediyorum biraz. Bu görünmez heykel mevzusuna ne diyorsunuz?
Görünmez heykel mevzusunu ben kaçırdım. Tamam hatırladım.
İtalya'da adam satmış ya 15 bin euro. İyi de para.
Yani ya Sinancığım.
Yani sanat sunat işleri çok mu para aklamaya alet edilmeye başlandı artık? Onu düşünüyorum.
Dünyada inanılmaz bir kirli ve kara para akışı dönüyor. Yani bunları bu konuşmanın yeri benim hocam bir yerse podcast'ı belki değil ama dünyada inanılmaz bir uyuşturucu ticareti var. İnanılmaz bir silah kaçakçılığı var. Bu kadar parayı bir şekil temize çıkarman lazım.
Ama abi o aklayacağım para da 15 bin euro değildir ki ya. Bunu 15 bin euro...
Dünyada vergi denetmenlerinin denetlemediği iki tane alan var. Biri futbol. Eskiden de futbol biraz da. Diğeri sanat. Adam diyor ki ben bu tabloya 1 milyar dolar verdim. Neye göre 1 milyar dolar deme hakkın yok. Yani tablonun değerini fiyatı veren belirliyor. Böyle bir sektörde denetleme imkanın yok. O yüzden inanılmaz bir para akışı oluyor. Duvara muz yapıştırdı adam onu da sattı. Yersen. Yani o yüzden bu tarz işler değişik işlerdir yani.
Ya doğru çevreyle peki biz de bu işten yolumuz olur muyuz diye ben bu tarz şeyleri okuduğumda hep düşünüyorum. Yani mesela işte böyle bizim evin ortasına mesela 150'ye 150 bir yer kare çizsek desek ki işte bu Heisenberg'in işte belirsizlik ilkesine göre boşluk teorisi falan filan diye isimlendirsek 15 bin euro güzel para.
Yani buluruz rahat buluruz.
Bilmiyorum, içleniyorum ya böyle şeylere. Ben 15 bin euro için bazen düşünüyorum ne kadar çalışmam gerekiyor diye. Böyle bir iç çekiyorum, sonra zaten vazgeçiyorum ya. Of of,
çok,
neyse
çok,
ya.
Çok çok yani enteresan işler. Ben biraz sessiz kalmayı tercih ettim ama Hasan'a katılıyorum. Vallahi beyler, o zaman transfer dönemi dedik. Hazır İtalyan sanatçıyla da başladık. Yine biz İtalya'da kalalım. Hareketli günler yaşanıyor İtalya'da. Çizme'de. Hocalar geliyor, hocalar gidiyor. Acayip bir sirkülasyon var yani şu an. Juventus'la başlayabiliriz. Eğer isterseniz. Ne diyorsunuz? Allegri döndü.
Hasan buyur. Ben çünkü şaşkınım olaya karşı. Yani bu kadar çok hocanın değiştiği bir dönem aynı anda aklıma gelmiyor ya.
Cennetten bir fragman izliyor gibiyim. Bir kulüp hoca değiştirdi mi inanılmaz mutlu olurum. Allah kimseyi işinden gücünden etmesin ama bir insan işinden oluyor, diğer insan da iş buluyor. Yani bu aslında kötü bir şey değil. Ben bir takımda en sevdiğim süreç teknik direktör süreci ve başkan seçimidir.
Neden peki?
Aklımı kaybederim yani başkanlık seçimleri izlerken ve teknik direktör adaylarını incelerken. Herhangi bir takım için bu böyledir. Juventus'un zaten belki de bu teknik direktörler değiştiren kulüpler açısının içerisinde en değiştirmesi gereken Juventus'tu. Ve yani korkunç bir sezon, kendini bir de başarılı sanan ve ya ben devam edebilirim iyiyiz gibilerden konuşan bir adam var yani. Pirlo çok şey konuşuyordu yani, iyiyiz fena değiliz falan konuşuyordu yani. Pirlo bir hayal aleminde konuşuyordu. Hani Pirlo'nun kadrosu iyi demiyorum, özellikle orta saha bence Juventus tarihinin en zayıf orta sahalarından biri ama yani şu sonuçları almazsın yani bu son yani ligde hani Juventus'a kötü diyorsun. Inter ne kadar iyi? Milan ne kadar iyi? Yani hepsinin kadrosu kusursuz mu? Conte kimlerden ne katkılar aldı? Yani öyle çok başarısız bir sezon, değişmesi gereken bir hoca. Bir ara dedim acaba bir sene daha mı şans verecekler Pirlo'ya bilmem ne ama yok, vermediler. Doğrusunu yaptılar. Hoca seçiminde de doğrusunu yaptılar.
Yani yine biraz eskiye dönüş gibi oldu. Yani güvenli limana
doğru,
gidiş gibi.
Doğru, güvenli yani. Liman bence Juventus'un ya bazı kulübün bir kültürü vardır. Yani Juventus tarihinde her zaman iyi savunma yapar. Her zaman savunmacılarıyla önlüdür. Yani Juventus'un hücumcuları hep değişir. Ama savunmacıları hep işte Turam'dır, Cannavaro'dur,
Chiellini'dir,
Bonucci'dir. Yani savunmaları her zaman generaldir. O takım olarak da iyi savunma yapan takımlardır. Onun ya da abi, dünyada en iyi yaptıracak hocalardan biri geldi bence.
Abi çıktı iki hafta önce Buffon taraftarla tesislerin orada bir konuşması var. İşte diyor ki taraftar diyor ki ya siz inanmıyor musunuz olacaklara falan. Hani bu takım başaracak mı, siz bu başarıya inanıyor musunuz falan. Buffon da diyor ki yok diyor, herkes hocaya inanıyor, hocayı seviyor falan. Hani iki hafta önce böyleydi. Yani ne oldu bilmiyorum.
Şimdi ne
ya.
Oldu?
Ya ama Pirlo da hani hiç ışık vermedi.
Yok ya canım, Pirlo'yu mutlaka seviyorlardır. Hani yönetim de seviyordur, taraftar da seviyordur. Hani Pirlo Juventus tarihi içinde böyle bir senede nefret figürü değil yani. Mutlaka seviyorlardır yani. Ama sevmek başka bir şey. Israr etmek başka bir şey yani. Bu Pirlo'ya da zarar verecek bu süreç. Yani ben eminim ki Pirlo sene ortasında gönderilseydi büyük kulüpler için şansı daha yüksek olurdu. Evet, mesela 5 sene sonra kötü. Bir Milan deneyebilirdi. 2 sene sonra bir Napoli deneyebilirdi. Yani şimdi hani Genoa'lara falan bir kendini atması ve oralarda bir denemesi lazım bence kendini.
Bence
kendisi
daha da
için
iyi
de kötü oldu yani. Kendisi için de çok kötü oldu.
Abi tecrübe kazanması için bence o tarz daha baskının az olacağı yerler daha iyi olacaktır bence. Kolay değil abi bir anda Juventus'un hocası olmak taktiğe ya. Biraz baskı yani. Bilmiyorum. Bence öyle.
Yani abi ben de katılıyorum. Şöyle isterseniz yavaştan diğer takımlara da geçelim de Juventus'a gidip son şunu söyleyeceğim. Biraz bomba Pirlo'nun kucağında patladı gibi geliyor bana ya. Çünkü şöyle hafiften hani rakiplerin de güçlendiği bir Serie A vardı bence. Özellikle Inter'in. Ya geçen sene de Inter şampiyon olabilirdi. Yani Sarri'de de patlayabilirdi bu bomba. Ama orada bir şekilde Juventus şampiyon olma yine başardı. Ya bu sene Inter ya Conte ile iyi bir ivme yakalayıp alt etti Juventus. Hani oyuncu kadrosu da tabii ki zayıf yani o bahsettiğiniz orta sahası da ama hani son dakikada da kendini Şampiyonlar Ligi potasına atan bir Juventus.
Ki tamamen Napoli'nin sahanın ortasına pislemesiyle alakalı bir şey yani. Olacak iş değildi yani. Ya Napoli'de de hoca kovuldu. Evet. Inter'de anlıyorum abi. Inter'de işte o başkan dedi ki biz dedi para harcayamayacağız.
Evet. Gibi bir de indirim yapın falan filan diyor. Yani çoğu adam gidecek büyük tabii, bence.
Abi şimdi şeyler de konuşuluyor ya böyle biraz konuyu dağıtmış gibi olacağız ama yine Inter'le alakalı diye. Hakimi'nin mesela Paris Saint Germain'e gidişi baya evet. baya konuşuluyor artık yani.
Çünkü, Lukaku Chelsea.
Abi, olabilir. Yani, Inter bu dağılmayı kaldırabilecek mi?
Zor.
Bence de zor valla.
Bir de şimdi Inter başkanı diyor ki sadece 80 milyonluk bir satış yapmamız gerekiyor diyor. E tamam Hakimi hiç satarsın onu karşılarsın ama.
E tabii 60 milyon yazmıştır.
Bir yandan da geriye kalana diyorsun ki maaşını indir. E o adam da kalmaz ki. Yani Inter'de sorunlar daha da keskinleşecek gibi duruyor. Tabii Inter'in el değiştirmesi uzun vadede bekleniyor. Ama o el değiştirme olana kadar gerçi çok akıllı bir adam var Inter'de. Marotta. Juventus'tan giden. Hani Marotta bir şekilde bir çıkışını bulur ki bence çok doğru bir hocayla anlaştı mesela.
Bence yani de ya.
Inzaghi mesela hakikaten yani Conte gittiği gün bu kadar hani Conte gittiği gün ne kadar azaldıysa Inter'in önümüzdeki sezon bir şeyler yapma şansı Inzaghi'nin geldiğinde bence o kadar arttı.
Evet katılıyorum ben ya. Tam o sistemi kurabilecek onunla şu anki yani mevcut durumla başa çıkabilecek. Yani tam o
elde kalanlarla ve Marotta'nın bulacağı düşük maaşlı, düşük şeyli topçularla bir şeyler yapabilecek adam yani. Çok doğru bir adam. Ya işte Juventus'un sorunları Allegri de bile de bitmiyor işte. O Marotta'nın kaybını da karşılayamadı Juventus. Yani oraları falan da hani idarecilik bölümünde de Juventus'la bir şeylerin değişmesi lazım. Bence.
Doğru doğru. Ya mesela Juventus'ta abi yine Juventus'a geri döndük ama ya benim çok saçma bulduğum şeyler var. Atıyorum hep neyle anılırdı Juventus? Boşa çıkan değerli bir oyuncu olur. Juventus hemen gidip onu kapar. Mesela şimdi bunu devam ettirmeye çalışıyorsun ama buradan aldığın adam Rabiot, Ramsey gibi böyle değişik abuk subuk adamlar olunca yani sen bunu neresine koyacağın kadronun bilmiyorsun da sadece transfer yapmak için bir şeyler yapmış oluyorsun. Yani ne bileyim Emrecan da öyleydi mesela bence. Hani
evet, yani ihtiyacın biraz olmayan topçuyu evet, biraz alıyorsun.
Nitelikli oyuncu olarak alması lazım yani. Hani orta sahaya laf olsun diye ne bileyim Rabiot çok ben hiç beğenmediğim bir oyuncu zaten de. Neyse ya Juventus ben biraz doluyum Juventus'a.
Ama abi şimdi Inter konusunda ben Hasan'a hak veriyorum. Yani Inzaghi doğru evet, tercih.
Evet.
Belli gidenler olacak, kalanlar olacak. Bu da abi şey biraz işte artık. Biz hep hani Türkiye'de de şey algısı var ya kulüpler satılsın, şirketleşsin. İşte kulüpler şirketleşince bazen karlılık denen olay sürdürülebilir başarının önüne geçiyor. Yani bunun mesela en önemli örneği bence Arsenal. Şimdi Arsenal karlılık düzeyi çok yüksek bir kulüp ama başarı anlamında taraftarını hiç mutlu etmiyor. Ama kulüp hep kar ediyor. Hep kar açıklıyor. Şimdi eğer sen şirketleşiyorsan karlılık senin için her zaman birinci planda oluyor. Şimdi Inter de artık şirketleşme yolunda satıldıktan sonra ilerleyince her zaman karlılık daha ön planda oluyor. Mesela bizde bizim ülkemizde öyle değil. Bizim ülkemizde başarı gelsin ama gerekirse batalım diye bakılıyor işe. Ya bu biraz işte hangi tarafa daha yakın olduğunla ve olaya bakış açınla alakalı gibi geliyor bana. Ama mesela şeyi de konuşmak isterim ya. Ya bu Gattuso hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl hocasınız ya?
Gattuso'dan önce ben bir şey diyeceğim. Bu şirketleşmeyle ilgili büyük global yani örnekler vermeye gerek yok. Türkiye'de Kasımpaşa şirket. Yani Kasımpaşa'nın nasıl yönetildiğine bakarak yani şirketleşmenin kesin bir çözüm olmadığını anlayabiliriz.
6 günlük İrfan Buz dönemi geliyor aklıma.
10 kere dönen 10 kere dönen hocalar, 5 kere geri giden hoca. Yani ben korkunç. Yani bir şirket ama yani işte böyle yönetiliyor. Türkiye'deki şirketlerin çoğunda zaten durum bu. Yani evet, şirketleşmek yani her şeyin çözümü değil. Şirketleşmek Türkiye'de hiçbir şeyin çözümü değil.
Yani evet, Türkiye'de yani denetim olmadığı sürece abi şirketleşsen
yani Türk şey transfer yani. Şeyine de geliriz de Türk kulüplerine de geliriz de Türkiye'de mesela geçen sene Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in aldığı görevi alabilmek için Bayern Münih'te Oliver Kahn okul okudu 4 sene. Yani onların 15 dakikada yeterli bulunduğu pozisyon için 4 sene okul okudu. Yani bunu yapan adam Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin yetkilisi. O adam bilmiyor mu bu işi? O adam bizden daha mı iyi biliyor şirket yönetmeyi? Kötü daha mı az biliyor şirket yönetmeyi? Ama Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Yani bu iş insanları da buna müdahale edemez.
Bazı dinamikleri var.
Bazı dinamikleri var. Ya Ali Koç bilmiyor mu ya? Ali Koç benim şu an dediğimi dinleyince şey mi diyor? Vay be. Demek nasıl benim? Oliver Kahn 4 sene okumuş ya. Vay anasını. Ulan neler her gün yeni bir şey öğreniyoruz falan demiyor ki adam. Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de Selçuk Şahin lazım. Bir yerde. İşte otobüsün arkasında Selçuk Şahin lazım mesela.
E tabi abi adam çünkü bakıyor diğer tarafta da işte Hasan Şaş lazım ve başarı geliyor Hasan Şaş'la ya. Hasan Şaş kulübede olduğunda, Ümit Davalı kulübede olduğunda başarı geliyor diyor yani. Bazen örneklerin seni oraya itiyor. Ama ne
maalesef.
Ya dediğim gibi Türkiye ile biliyorsun Türkiye ile ilgili konuşmaya girdiğimizde.
Türk Ligi'ne de döneriz canım. Türk Ligi ile ilgili de biraz bir sürü döneriz. Notum var. Taraftarlar tamam. Beklesin.
Döneceğiz Türkiye'ye.
Şu Gattuso soruma cevap verin ya.
Gattuso'nun hala üst düzey teknik direktörlük işi bulabilmesi hala Gattuso üzerindeki bu ısrar bana inanılmaz tuhaf geliyor.
Bana İtalyan Schumudica gibi geliyor ya.
Abi Schumudica yine sahada bir şeyler koydu yani Gattuso takımları hiçbir şey koyamadan Gattuso sürekli deneniyor büyük takımlar tarafından.
Şimdi nereye gitti? Dur unuttum.
Fiorentina.
Ha Fiorentina'nın başında.
Yani yine iyi bir yer mesela Gattuso için. Tabii. Tuhaf yani garip. Garip.
Bu hani o şey şehir efsaneleri var işte Gattuso'nun ailesi. Sicilya mafyası falan filan. O mu hala ailesi mi yürütüyor yani acaba?
Yok be abi.
Bir ara vardı öyle bir şeyler. O yüzden kartı çıkarmıyor.
Abi Milan'ın sahibi Amerikalı. Sahibi Taylandlı. Yani Juventus'un sahibi Fiat'ın sahibi. İtalya'da 10 adam varsa 5'ine iş veren adam. Napoli'nin sahibi değişik bir adam. Film yapımcısı. Biliyor musunuz? Değişik bir adam.
Evet evet. De Laurentiis enteresan bir adam.
Tuhaf. Duyumlar var onunla ilgili de yayında evet. Anlatabileceğim duyumlar değil. yani özellikle kontrat uzatma mevzulu zamanları bazen sıkıntılı şeyler yaşıyor futbolcularla ama burada anlatılacak şeyler değil.
Allah Allah ya ben bilmiyorum bak bunu. Şimdi merak ettim ha içime kurt düşecek neyse.
De Laurentiis çok enteresan adam. Zaten iyi ayrılmıyor kimseyle benim. Sarri ile en son Chelsea'ye gittiğinde bayağı birbirlerine atışıyorlar yani.
Ya abi iyi ayrılık olur mu ya? İyi ayrılık dediğin şey anca filmlerde olur. İnsanları kandırmıyorum. Ayrılığın iyisi olmaz.
Vay Erbatur Balyoz.
Yok abi böyle duygusal bir şey söylemek için değildi de yani. Ben de olmaz iyi ayrılık yani.
Yani.
Kurumuş vallahi... boğazım burada arası şey yapar. En kötü takım.
Bu arada Napoli'ye de Spalletti geldi. Ben başarılı olabileceğini düşünüyorum.
Spalletti'lik...
Hiç beğenmemekle beraber.
Spalletti'nin de dönemi bitmiş olabilir ya İtalyan futbolunda. Bakacağım ben pek uzun ömürlü olacağına inanmıyorum. Napoli kariyerini. Ya Mourinho ne yapacak acaba Roma'da? Roma ile ilgili bir transfer şeyi falan yok mu? Şunu alacaklar, bunu alacak. Ben bir tek Burak Yılmaz'ı duydum.
Ben de De Gea'yı duydum. De Gea'yı bayağı istiyormuş.
De Gea ayrılacak abi zaten Manchester'dan.
Ayrılacak da Roma'ya mı gidecek De Gea? Ya,
yani.
Oraya kadar indi mi De Gea'ya?
Yok, inmez abi, herhalde.
Formsuz ama bayağı ya. Bayağı bir iki senedir bayağı.
Gerçi dünyadaki yani. Top club'ların, kulüplerin hepsinin iyi hocalı şeyleri var. Kalecileri var ya. Olmayan kim var? Juventus var. Bir. Juventus'a da gidebilir De Gea.
Abi hazır o zaman kaleci mevzusundayken, olabilir. İtalya'dayken de şimdi şu Donnarumma mevzusu var. Şimdi Donnarumma...
Doğru.
Donnarumma...
Oradan İspanya'ya da geçeriz.
Donnarumma mevzusu şunu gösteriyor. Haaland Barcelona'da.
Hayda. Ama abi Ter Stegen var Barcelona'da. Taş gibi i̇şte, kaleci.
Evet.
Haaland'ı alması karşılığı şeyin diğer topçusunu, aynı menajerin diğer topçusunu da almış olabilirler.
Fabrizio Romano demiş ki Ter Stegen is untouchable. Ne olacak? Ter Stegen birinci kaleci, Donnarumma ikinci kaleci mi olacak?
Ya abi Donnarumma'nın hayatını o adam bitirdi. Raiola bitirdi lan. Sabahtan beri herifin ismini düşünüyorum. Raiola bitirdi yani. Çok para istedi. Bütün kulüpleri gezdi. Demek ki aradığı teklif hiçbirinden gelmedi. Milan çat diye Lille'in çok iyi kalecisini çekti bence.
Evet ya.
Yani Lille bu sene 22 gol yemiş galiba. 22 gol mü? 23 gol mü?
Evet.
Yani öyle koca şey sezondan olmuş. Bahsediyoruz yani. 23 gol falan ne demek abi? Yani korkunç bir kalecilik kaleci. Performansı. Ya da savunma performansı. Neresinden okursan bunu ama kaleci de iyi kaleci yani. Şampiyon takımın gencecik kalecisi.
Ve Donnarumma ile oranla masraf anlamında yani %20'si ya bir blöf, falan.
Bir blöf yaptı. Milan benim bu blöfü görür dedi Raiola. Milan görmedi blöfü. Gitti başka kaleci aldı.
Çok da iyi yaptı valla.
Şimdi Paris Barcelona büyük ihtimal Barcelona gidip büyük ihtimal basacak, parayı alacak ya da Barcelona'yı da başka bir kulüp için fiyat arttırmaya kullanıyor olabilir. Çünkü Haaland'ı Barcelona'ya vermesi karşılığında bu tarz bir Donnarumma paketi yapabilir Barcelona'ya. Ben öyle gördüm. Yani tamamıyla Haaland'la ilgili Donnarumma olayı. Kesinlikle. Barcelona çok istiyor Haaland'ı. Raiola'yı Barcelona'ya da davet ettiler, bilmem ne görüştüler. O görüşmede büyük ihtimal Donnarumma meselesi de hani onu da alırız biz, ne kadar maaş istiyorsan bilmem ne şekli bir şey olmuş olabilir.
Peki bu Donnarumma mevzusunu bitirmeden diğer iki aday Paris ve Juventus hakkında bence ikisine de cuk oturur diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Ya Paris'te Navas var ama oturur. Ya Juventus'a bence Juventus'un daha çok ihtiyacı var şu an.
Kime?
Paris ve Juventus'a. Aynen Donnarumma.
Ben Donnarumma'yı sizin aksinize Barcelona'ya daha çok uygun görüyorum. Yani Ter Stegen olmasaydı ellerinde. Genelde hep kalenin böyle dışında falan duruyor hatta böyle. Savunmacı hani beşinci bir savunmacı gibi duruyor savunmada paslaşı yapılırken. Barcelona'ya uygun bence ama Barcelona'nın kalecisi zaten hali hazırda çok iyi. Mesela Juventus'a bence uymuyor Donnarumma. Juventus'un daha böyle bir çizgi kalecisine ihtiyacı var gibi geliyor bana.
Hayda.
Ya o ben Juventus'a şeyden de abi daha çok yakıştırıyorum. Yani İtalya'nın milli takım kalecisi Juventus'un kalecisi. Yani o Bayern'in kalecisi, Alman milli takımın kalecisi.
O, olabilir.
O kafamda benim çok oraya
olabilir.
Gelenekçi biraz kardeşim.
Evet, evet. Beyler o zaman şöyle hafif Barcelona demişken İspanya'ya geçelim. Ya Barcelona'da şimdi bir de hani Donnarumma'nın dışında takım da bayağı bir değişecek diye düşünüyorum ben. Ya hoca da değişecek.
Messi
değişecek mi? Kalacak diyorlar Koeman'a.
Önümüzdeki ya, hafta belli olacak diyorlardı en son.
Bir sene daha kalacak diye bir haber vardı benim en son okuduğum.
En kötü hoca ya. Yemin ediyorum en kötü
ya, hoca. Aynen bence de yarar olmaz gibi geliyor ama tabii kadroyu daha değiştirmeye odaklandıkları için. Bir de galiba Guardiola ile görüşüyormuş Laporta. Öyle bir haber de gördüm ben. Ama seneye değil ondan sonraki sene için.
Hani öyle City... olursa bir sene daha kalır Koeman.
İşte City... Aynen. City ile kontratı bitir bize gel gibi ama Barcelona'nın bir sene daha böyle bir...
Yeni uzattı ama Guardiola.
işte şey, benim bildiğim senelik.
Daha da bitiyordu. Uzun
sözleşme. Yok yok, bitiyordu. 2 sene uzattı diye biliyorum ben.
Bitiyordu, 2,5 senelik uzattı işte. Yani bu seneden, bu sene bir sonra 2 sene daha kontrat olması lazım Guardiola'nın bildiğim kadarıyla.
Bakacağım bir dakika.
Yani o zaman
2 yıl daha uzattı aynen. Kasım 20'de 2 yıl uzatmış.
Arkadaşlar biz Manchester City camiasının evladıyız yani. Biz
i̇şte
böyle...
2022... Ya oğlum aynı şeye gelmiyor mu? 2022'de bitiyor işte.
Hayır abi. 2021'de 2 senelik daha uzattı adam kontratın. Yani hayır, 2021 yazında bitiyordu. Hayır abi. Ha, 2023 yılına kadar uzatıldı.
Evet.
Ya.
Özür dilerim.
Sıkıntı böyle yok. De... Biz City camiasının evladıyız ya. Bizlik bir sıkıntı yok.
Abi Guardiola bence zaten yani geri döner mi bilmiyorum.
Ama İspanya Ligi bu durumdayken dönmez.
Barcelona'nın daha ciddi hesaplar yapması lazım. Koeman ayaküstü Depay'ı çakmaya çalışıyor gibi kulübe.
Evet,
sanki
evet.
Bana öyle geliyor yani, kendi hemşerisini tak diye ben bir kulübe çakayım dermiş gibi bir havası var.
Ya peki Hasan, sana şunu sorayım abi. Sen Haaland dediğin için diyorum. Abi Barcelona Haaland'ı alıyor. Agüero bitti deniyor. Depay da gelirse abi bu... Nasıl ya olacak, orta sahaya ihtiyacı yok mu takımın? Neden bu kadar çok ileriye yüklendiler ki? Messi mi gidiyor acaba? Ne diyorsun yani?
Messi gidiyor mu? Bence kafalarında Messi'nin gidişi yok. Messi kalacak gibi yapıyorlar transferleri. Ama Messi artık bir merkezde daha merkezde oynatmak gibi bir planları var gibi geliyor bana.
Aa, yani ilginç.
Haaland Agüero biri, Messi gibi düşünüyorlar ön tarafı. Ya da mesela işte Haaland Agüero merkez sand ikili, arkalarında Messi kanatsız. Peki, yani o tarz bir şey düşünüyorlar galiba. Bir ama şey orta sahaya adam lazım.
Agüero gerçekten 11'e mi düşünülüyor? Yani bence çok mantıksız abi. Ne kadar maça çıkacak ki Agüero?
Abi Agüero,
sakatlık
Agüero,
geçmişi belli.
City'de yani İngiltere Ligi ile İspanya Ligi arasında öyle bir uçurum var ki Agüero İspanya Ligi'nde deli gibi 11 çıkar, ben sana söyleyeyim.
Buna da katılıyorum abi.
Kardeşim, o yüzden bence işte Guardiola
hep konuktan yana olmayacak.
O yüzden bence Guardiola hiç dönmeyecek İspanya Ligi'ne. İspanya Ligi çok düştü abi. Yani Guardiola'nın orada kendine yeni bir challenge yaratabileceği bir şey kalmadı yani.
Nereye yakıştırırız peki?
Guardiola'yı mı?
Aynen, buradan sekecek olsa bir yere.
Sekmez ya. İyi gidiyor işte orada. Abi yok ki daha büyük challenge. Premier Lig'den daha büyük challenge var mı? Ben Ferdinand
dinledim. Adam Premier Lig'i öyle bir anlatıyor ki yani hayranlık duyuyor Premier Lig'e karşı. Premier Lig'deki hocalara karşı. Abi bak, bugün... her gün farklı bir mücadelenin
kesinlikle içerisinde. Kesinlikle öyle. Mesela başüstü takımlardan bahsetmemize gerek yok yani. Top 6 takımlarından bahsetme. Bugün İngiltere Premier Ligi'nde 20.sin. Seneye bu ligde yoksun. 120 milyon pound kazanıyorsun. Yayın haklarından ve ligden. Yani bundan daha büyük bir challenge var mı? Burası artık NBA. Yani bu işin NBA'yi burası. Yani Şampiyonlar Ligi bu kadar avantajlı bir lig değil.
Ki
Şampiyonlar Ligi'ni prestij için oynuyorlar. Tabii canım. Yani göreceksin, daha diğer büyük hocalar da yavaş yavaş buraya gelecekler yani. Diğer ufak takımlarda da büyük hocalar göreceğiz.
Ya işte o hoca kalitesiyle belki Guardiola'nın hem de yeni bir challenge olması açısından belki bir Serie A olabilir. Belki yani.
Ya ben de Serie A'yı ama... yükselen bir yıldız şeklinde nitelendiriyorum. Bence önümüzdeki 10 senenin parlayan ligi Serie A olacak ya. Çok fazla iyi taktisyen hoca birikmeye başladı ya. Neyse ya, bize mi düştü kardeşim bunun şeyi?
Bu arada... Şimdi İtalya Ligi'nde, ama İtalya Ligi'nde şöyle bir sıkıntı var. İtalya Ligi hocalar açısından bence eski dönem hocalarını çok topladı. Hani Spalletti, Allegri,
Mourinho.
Hatta Inter Milan'ın hocası
Pioli.
Şimdi bu adamların yeni futbola ve yeni futbolcu psikolojilerine olan şeyini göreceğiz yani, yeterliliklerini göreceğiz. Ben İtalya Ligi'nde, İtalya Ligi'nden umutluyum. İtalya Ligi enteresan bir lig olacak. Yani Allegri'siyle, Mourinho'suyla, Inzaghi'siyle tuhaf bir lig olacak ama yani hocalar açısından bence o kadar hani zirve hocalar çalışmıyor seni.
E peki o zaman beyler izninizle zirve hoca demişken Zinedine Zidane'ın
evet.
Real Madrid'den ayrılışına bir geçiş yapayım istedim. Joachim Löw isimi geçiyordu bir ara. Löw reddetmiş. Herhangi bir takımla çalışmayı düşünmüyorum diye. Conte'nin adı geçiyor biliyorsunuz. Ne diyorsunuz?
Conte olur büyük ihtimalle bence. Conte acaba Inter'den kimleri alır?
Ha mesela öyle bir hamle.
Inter'in bir de öyle sıkıntıları var abi şimdi.
Lukaku'yu alıp mı gider mesela?
Conte şimdi eğer Real Madrid gibi bir yere giderse Conte hani Barella'ya gel derse Barella gider yani.
Tabii.
Maaşında indirim yapacağını gider Real Madrid'de oynar paşa paşa adam yani.
Tabii. Real Madrid
şimdi istiyor. Çok büyük sıkıntılar var yani. Inter açısından. Neyse konu Inter değil. Real Madrid doğru olanı yaptı. Çünkü Zidane abi Şampiyonlar Ligi'ni bilmem kaç kez üst üste kazanırken bile çok eleştirilen bir adamdı. Sahaya koydukları itibariyle. Hani sahada iyi bir Real Madrid'i ne zaman izletti Zidane? Belki de hiçbir zaman izletmedi. Öyle bir adam değil zaten. Sahada sonuç aldığı için devam ediyordu.
Yani bence ilk Şampiyonlar Ligi'nde falan ama yine iyiydi Hasan ya. O ilk 1-2
Şampiyonlar olarak, Ligi. Ben oyun olarak
acayip bir geçiş takımıydı yani o ya. Yani.
Bilmiyorum. Ama oyun olarak beni hiçbir zaman tatmin etmedi ama bilmiyorum yani sonuç alamadığın gün gidersin. Eğer Zidane'sın.
Yani o tarz bir oyunla. Abi. Yani Conte'nin de ikinci, üçüncü sene neler yaşadığını biliyorsun mesela.
Abi Conte ilk iki sene için her yerin hocası. Real Madrid'i de maksimum iki sene çalıştırırsın zaten.
Doğru evet bir şey dedi.
Yani Real Madrid'de öyle. Son sene neden çalışma şansın yok.
Sonra neden konu hak veriyorsun olayı? Adam doğruları söylüyor abi.
Ya kardeşim biz yanlışları mı söylüyoruz? Ya sen var ya bu bizi birbirimize düşürme olan çaban artık üzüyor beni. Ama neyse senin bu oyunlarına alet olmayacağım. Konulardan sapmayacağım. Peki arada bir minik yani neyse tamam. Efecan'ın şeyini bozmayayım.
Bir hafif bir şarkı mı girecektin hafif minik? İçinde kalmasın gir.
Yok be abi keşke öyle güzel bir ses tonum olsa ya. Ama yok vallahi. Şarkı söyleyebilecek kadar. Sadece şeyi gördüm. Bu deplasman golünün kalkma muhabbetinde o arada bizim de üçümüz kaydetmiştik oyuna keyif getirecek kural önerisi programını. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir ufak yorumunuzu böyle bir iki dakikalık bir yorumunuzu sıkıştırın istedim.
Her zaman fikirlerimi değerlendirebilirler. Teşekkür, beklentim yok. 5 çocuk daha fazla futbolu severse benim en büyük hediyem bu olur.
Yani daha çok vay sevdirir be mi diyorsun bu deplasman golünü?
Mutlaka. Abi deplasman golü ne ya? Bana bir anlatır mısın? 2021'de deplasman golü yani adam beni 2-1 yeniyor. Ben adamı 1-0 yeniyorum. Adam ben tur atlıyorum. Ne alaka mesele? Yani niye ben tur atlayayım abi?
Ya bir de
evimde gol yemedim diye. Ya böyle bir saçmalık olur mu?
30 saat yolculuk yapıyormuş adam otobüste falan. Ya kardeşim şimdi uçakta bütün Avrupa 3
ya
saat.
Ya baba istiyorsa 55 saat evet yolculuk yapsın. Yani deplasman golü diye bir şey olur mu? Adamla sahaya çıkmışız. İkimiz de birbirimizi bir farkla yenmişiz. Niye birimiz tur atlasın abi?
Bence de ya çok
nokta yani çok saçma ve çok saçma bir iş.
Geç kalınmış bir uygulama gibi geliyor bana.
Finale de Final Four geliyormuş.
Ne diyorsun? Aa, Şampiyonlar Ligi finali.
Şampiyonlar Ligi son dördü Final Four.
Abi iyice limon sıktılar artık bu işe ya.
Niye be kardeşim? Sen seversin Final Four. Gitmedim.
Ben hani gitmeyi severim de yani bilmiyorum. Format olarak
tek futbola maça iniyor yarı final. Evet. Yani bunu pek yayıncı kuruluşa kabul ettim.
Ben de
bu sana kural geri döner. Bu kural VAR'dan döner arkadaşlar.
Ama şöyle düşün.
Bu kural vardan döner. Yani Bayern Münih, Real Madrid iki tane satayım der. Sky bir tane satmayayım der.
E tabii.
Ama işte yani Final Four'da izlenmeyi arttırmaz mı? Yani daha heyecanlı bir atmosfer oluşturmaz mı?
Sürprizi
arttırır. Oluşturur, sürprizi arttırır. Aynen öyle. Yani güzel olur bence abi. Yani kötü olmaz da yayıncı kuruluş açısından da kötü olur.
Ya kardeşim, yayıncıların elinde şeye döndük. Oyuncu açın. Çingırak'ta yılan gibi olduk, yemin ediyorum elinde. Peki o zaman doğru, tamam. Doğru. Transfere geri dönüyorum. Ve İspanya'dan finali Diego Costa'nın As gazetesi haberiyle yapıyorum. Kendisiyle ilgilenen Türk kulüplerinden yıllık 4 milyon euro net maaş talep etmiş Diego Costa.
Az bile istemiş.
Öyle bir mi? Bir şey diyeceğim. De net abi. Soracağım. Costa'yı alan şampiyon olur mu?
Sağlıklı kalırsa büyük katkı verir ama şampiyon olur. Ya bir futbolcuya asla onu demem Türkiye Ligi için.
Ben derim ya. Ben derim.
Kime dersin mesela? Şu gelse şampiyon olur. Kime dersin mesela?
Abi mesela bence Gomez öyle bir topçuydu yani.
Ya yok be.
Sağlıklı yok be canım. Şampiyon yapar ha.
Ya o sene. Sen mesela o sene Gomez'i Trabzon alsa şampiyon olur muydu?
O seneki Trabzon da iyiydi, bilmiyorum, olabilir.
Ya yok ya, be canım
bence
be.
Bence mesela Costa, Falcao gibi atıyor.
Erkan Zengin oynuyor. Erkan Zengin, Yusuf Erdoğan, Mario Gomez oynuyor.
Mis gibi takım.
Hiçbir şey yapamaz.
Mis gibi takım. Diego Costa'yı bence alan, eğer Diego Costa minimum sezonda 30 maça çıkabilirse şampiyon olur. Ya tabii ki şeyden bahsetmiyorum abi, Sivasalı.
Abi kimse bu şampiyon yapamaz. Yapıyor. Buna ya, kimse şampiyon yapamaz.
Üç büyüklerden birine giderse tamam mı? Evet,
bir takımın %80'i teknik direktördür. Hiçbir futbolcu bir takımı şampiyon yapamaz.
Ya şimdi teknik direktör transferleri konuşuyoruz diye böyle.
Hayır kardeşim, benim fikrim bu. Bir takımın %80'i hocadır.
Ya golcün yoksa hoca ne yapsın?
Van Persie vardı, niye olmadı?
Geçti. Daha iyisi
Nani vardı. Nani vardı yanında.
Daha iyisi vardı yani.
Daha iyisi kim var abi, anlatıyorum işte sana. Nani, Van Persie, Diego.
Tamam, diğer tarafta da Gomez, Quaresma vardı abi, şey oynamıyordu ki yani.
Of, ne Quaresma'sı kardeşim.
Hayda, Koray Koç duymasın.
Ya hayır yani, Quaresma'nın işte, Beşiktaş'a gelen halini biliyorsun yani.
Burayı editte atarsın.
Ya yani bu editte falan atılmasın. Posası geldi Quaresma'nın. Şenol Güneş katkı aldı ya.
Koray Koç bizi var ya lan fede.
Yok bir şey yapmaz.
Bu arada şöyle bir yine orta yolculuk yapacağım ama orada iki takımın kadro, yani Fenerbahçe'nin bir adım daha öndeydi bence. Orada sana katılırım.
Bir adım ama... mı? Ben harbiden bir programı adım terk etmek istiyorum artık.
Geçen o harcayan.
Harbi terk ederim. Caner Erkin, Gökhan Gönüllü'nün prime'ıyla eğer yok, Serdar Andreas Kurtuluş ve İsmail bir tamam, adım farklı. Tamam. Ben harbi programı terk ediyorum beyler.
Tamam. 5-6 gömlek, 5-6 gömlek üstünde.
5-6 gömlek üstünde, aynen öyle.
Tamam. Tamam.
5-6 ama niye şampiyon üstünde olamadı sevgili moderatör?
De hoca farkı.
Hoca farkı. Demek ki %80 hoca hocaymış. Fark.
Koca farkı. Ama yani Gomez yerine Cenk Tosun sadece olsaydı Beşiktaş'ta olmazdı.
Abi olamazdı. Öyle bakılmaz ki spora.
Ya yok evet, yani öyle
takım sporuna öyle bakamaz. Yani Scottie Pippen yerine işte bambaşka biri olsaydı belki işte 6 şampiyonluğu yoktu Jordan'ın. Ve bu kadar büyük anılmıyordu ama öyle bakamazsın ki spora. Sonuna bakarsın. İşin sonunda ne diyor?
Evet. Doğru.
Aynen. Ben de katılıyorum abi. O zaman Türkiye'ye geçmişken şu İskenderun Spor,
Allah aşkına Kering bu konuşulsun. Vallahi bu konu. Ben Hasan'ın
fikirlerini çok... Birleşmesi ne diyorsunuz?
Bak, program öncesinde Hasan'la bunu konuşmamak için gerçekten zor tuttum kendimi ki tepkilerini programda ilk defa duymuş olayım.
İskenderun Spor'un CEO'su oldu değil mi? Yani Ole Rikering.
Evet, CEO'su oldu. Yani zaten Rikering abi kariyeri boyunca adam altyapılarda hep uzmanlaşmış. İyi bir altyapı görevlisi aslında. Yani İskenderun'un da amacı bir sistem oturtmakmış burada altyapı özelinde aslında.
Olumsuz değilim ya. Niye değilim biliyor musun? Jan Ole Rikering çok uyumlu bir adam gibi duruyordu Galatasaray'daki çalışma şeylerine. Yani uyum sağlamayacak böyle mıymıntı bir adam değildi. Sanki yani eğer yeterli imkan verilirse çok fazla da Hollanda'da altyapılarda çalıştı. Yani bir şeyler yapabilir ya. Yani İskenderunspor 10 sene sonra Ajax olur demiyorum ama yani İskenderunspor'u yani eğer imkan verilirse doğru düzgün bir tesisleşmeye, işte eğitim kısmında bir şey yardım etmeye sağlar gibi geliyor bana. Bakalım ya, çok hani tuhaf bir evlilik gibi duruyor değil mi?
Evet.
Ne tuhaf bir evlilik. Hani, bu tarz tuhaf evlilikler uzun sürer. Yani çabuk boşanacak gibi duran çiftler çok geç boşanır.
İskenderun'da caddede yürüyorsun, dikering geliyor karşı.
Ya aşk böyledir Sinan. 250 bin kişi. Seversin bu tarz konuşmaları. Aşk böyledir bazen.
Seviyoruz da bulamıyoruz.
Tuhaflıklar aşk doğurur.
Hadi be, kurumuş boğazım bak yine kulaklarım.
Seversin şey... bu tarz duygusal konuşmaları seversin. Rasyonaliteden uzak duygusal biri olduğun için. Sen böyle şeyler söyleyebilirim sana.
Artık bıraktım ya o işleri.
Harbi mi?
Daha yok yok.
Dur bakayım geleyim de bıraktım mı tuttum mu öğreniriz.
Daha Hakan Altun bile dinlemiyorum öyle diyeyim sana.
Geleyim de bakalım bir şeyler yaparız.
Ya bu arada...
Peki... Ha, buyur söyle. Efe sen söyle.
Sen söyle, yok ben tatsız bir konuya gireceğim de başta söyleyecektim sonra unuttum.
Hadi gir tatsız konuya gir, tadımızı kaçır.
Ya Hakan Altun falan deyince oradan aklıma şey geldi. Şu Fikret Engin hayatını kaybetmiş.
Bay abi, tahmin. Evet abi, bay tahmin.
Bayağı üzüldüm.
Ben de bayağı üzüldüm. Şeker komasına, krizine girmiş evet, galiba.
Yani. Bir de çok tehlikeli Allah bir şey bu eylesin. Şeker. Aa bak yani mesela böyle
şey. Abi 6 ayda 450... bir kanmam vermek lazım. Bak hiç ben gitmiyorum. Çok tehlikeli işler bunlar. Var mı yok mu neyimiz var?
Fark etmezsin. Yani mesela benim 450-500 oluyor böyle şekerin. Sen aslında komalıksın. Farkında değilsin. Bazen fark etmiyorsun. 2-3 saat sonra onun etkisini hissediyorsun. Kötü bir şey. O yüzden Allah ailesine sabır versin. Çok
güzel. Amin. Bay
tahminde 10 numara keyifli program. Evet. Çok kişiyi de güldürmüştür yani.
Abi işte 6 ayda bir kontrole gitmek lazım. Kesin. Doktorların sözlerinden çıkmamak lazım. Stresten, sinirden uzak durmak lazım yani.
Bizim millet de abi hayat herkes doktor kere, olduğu için herkes her şeyi çok iyi biliyor. Herkes
hayat bir kere, hayata bir kere geliyorsun. O yüzden
evet, doktora gitmek ayıp bir şey değil. Yani önce insan
evet, evet. Evet, 6 ayda bir en azından bir kontrol. Kesinlikle. Neyin var, neyin yok bir baktırmak lazım.
Aynen öyle.
Vallahi şimdi buradan tatsız bir yere pas atmıştım ama tekrar alıp Türkiye'de kalmaya devam edelim. Abi ben şöyle bir soru soracağım size. Bu benim merak ettiğim bir konu. Yani çok fazla isim çıkıyor bizim büyük takımlara gelen. Ki mesela şu an Fenerbahçe'nin hocası belli değil ama transfer listesi hazır. Atıyorum Galatasaray'da hiçbir şey belli değil. Ama 10 işte şu kalacak, bu gidecek. Belli gibi yazılıyor. İşte Beşiktaş'ın ihtiyaçları belli ama daha hocayla bile görüşme yapılmamışken ne bileyim oyun başka takım yeni katı isimlerle mi görüşme yapılıyor? O da enteresan bir durum olur bence. Bir yandan da yazılan isimler mesela Fenerbahçe'ye Vedat Muriç yazılıyor ama Lazio'nun hocası da değişiyor abi. Belki adam diyecek ki ya ben bu Muriç'i bir görmek istiyorum. Ya da Sörlot aynı şekilde hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a yazılıyor ama Leipzig'te hoca değişiyor. Belki diyecek ki adam abi ben görmek istiyorum bu Sörlot'u. Yani ne diyorsunuz bu işlere? Biraz garip gelmiyor mu size de yani? Bir de biz de hepimiz de inanıyoruz yani bunlara. Ben de dahildim ama çok garip bir durum değil mi ya?
Abi Hasan konuştum. Bu duyumcularla ilgili Hasan'ı zaten yani çok çok yerde çok güzel şeyler söyledi. Ben daha önceden de biliyorum. O anlatsın yani. Etkileşim manyaklı abi bu işin üzerinde biraz. Ben sadece onu söyleyeyim. Topu Hasan'a atayım.
Abi şu ana kadar Biriç konuşuyorduk. Satranç konuştuk. Biriç konuştuk. Şimdi Barbut konuşacağız ve Pişti konuşacağız. Çünkü Türkiye'de kurulan kadroların tamamı şans. Zar. Öyle denk geliyor. Yani Gezzal'i 45 saniye izledim diyor adam.
Doğru.
Yani 45 saniye kötü videosu denk gelse Beşiktaş şampiyon değil, Galatasaray şampiyon.
Aynen, video kötü. Doğru. Video kötü.
Yani Türkiye'de her şey zar. O yüzden Türkiye'deki taraftarları, kendim de bir taraftarım. Yani yanlış anlamayın ama eskisi kadar heyecanım yok Türkiye ile ilgili. Çünkü Türkiye'de şunu biliyorum. 3 takım da zar atacak. Kimi zar atarsa o sene sonunda şampiyon olacak. Hocası iyi olan taraf çok avantajlı. Ama tamamıyla zar. Hoca seçimleri de zar ki bizim ülkede.
Doğru.
Hoca burada abi biraz yani, zarı atan adamın bileğinin iyi olması gibi bir şey. Yani. Bilek iyiyse o zarı böyle tutup atabilir ve istediği sayıyı denk getirebilir gibi.
Belki işte aynen. Ya yani hoca neyse şansın daha yüksek. 6-6 gelme şansı. Ama hocan kötüyse de 6-6 gelebilir. Yani bir Türkiye'de abi her şey yani Türkiye'de doğru düzgün bir yönetim kademesi olmadığı sürece Türkiye'deki transfer dönemleriyle ilgili şu taraf çok iyi transfer yaptı. Ya bu taraf bu sene bayağı iyiydi. O kadar anlamsız geliyor ki bana. Beşiktaş başkanı 2017 mi oluyor? 2017 yazında Bayern Münih'in bir yetkilisini görüyor. Bir yerde bir işte transfer görüşmeleri sırasında bilmem ne. Herif de eski Beşiktaş futbolcusu. Heriften Renato Sanchez'i istiyor. Orada direkt gördüğü anda. Kız ister gibi. Yemin ederim. Renato'yu verin de diyor biz kiralık oynatalım diyor. O sene de Swansea'ya kiralıyor Bayern Renato Sanchez'i. Yok diyorlar Beşiktaş olmaz. Biz daha üst düzey bir ligde mücadele etsin istiyoruz falan filan diyor herif. Biraz eziyor Fikret Orman işte. Ya biz daha yüksek bir şeyli bir takımda ligde oynasın istiyoruz falan filan diye. Fikret Orman da ağrına falan gidiyor. Sonra işte Bayern Münih'le eşleşince hırs mırs yapıyor falan filan. Böyle şeyler. Sonra hırs yaptı. Geledik yani. Çok hırs yapınca çok 5 tane yedik.
Allah'tan hırs yapmış bir de yapmasa ne olur.
Renato Sanchez gelmiyor abi. Beşiktaş orta sahasına. Geri medal geliyor. Yani ne alaka mesela?
Yani biri elma diye.
Onun mevzunu olayın ne biliyor musun? Orta saha arıyorlar. Şenol Güneş diyor ki önce stoper alın. He diyorlar stoper mi? Bak diyorlar bu hem orta saha hem stoper bunu alalım. Yemin ederim böyle oluyor bak bu. Ben bunu uydurmuyorum. Ben bunu duydum yani kulağımla. Orta saha arıyorlar. Renato Sanchez gelir mi bize diyor başkan. Yani Renato Sanchez listede yok ha beyler. Bir liste yok yanlış anlamayın. Bayern Münih'in yetkilisini görüyor herif ya.
Denk
yolda görüyor herif ya. Denk geliyor. Otelde denk geliyor adam. Renato Sanchez'i bize verin diyor adam. Şimdi o sene Beşiktaş şampiyon olamadı değil mi? Büyük paralar evet. Harcadı olamadı. Bayern Münih'li yetkili orada dese ki ya hakikaten biz verelim Renato'yu. Siz de Talisca gibi oynatın. Beşiktaş şampiyon olacak mesela. Yani %90 şampiyon olacak. Tamamen zar.
%100 ya.
Yani hiçbir mantığı yok. Hiçbir akılcıl bir tarafı yok. Yani Fenerbahçe geçen sene bedava diye Sosa Nova kaldı hızla. Caner Gökhan aldı. Bedava diye alıyor ha bunları. Yani bonservisi yok diye alıyor. Bedava dediğim yani herifler yine para kazanıyorlar da. Yani ne mantığı var mesela Sosa yani Luis Gustavo'su olan takıma Sosa ne alaka?
Şimdi bir de Biglia muhabbetleri var. Yani tamam istiyorsan senin sen fikrini söyle yani. Ne alaka yani Biglia?
Tamamen yani. Zar abi işte Biglia iyi topçu. Şartları uydurduk. Alalım o zaman. Zar yani herkesi alalım bir şey çıkar.
Öyle ya. De olmuyor ki abi ya. Yani
olmuyor işte o yüzden şampiyon olamıyorsun.
Yani mesela Efe senin kafanda Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon orta sahasıyla ilgili herhangi bir fikir var mı? Mesela nasıl bir şey hayal ediyorsun?
Abi hayal edemiyorum. Yani çünkü ilk önce hoca belli değil. Bu bir. İkincisi işte Gustavo Sosa ya Sosa gönderilmek isteniyormuş. Gustavo da kendi kalmak istemiyormuş. Çıkan haberler bu yönde ki ya Gustavo'nun kalmak istememesi yüksek ihtimalle Emre Belezoğlu'nun kalma ihtimaline göre değişecek bir olay gibi duruyor şu an için. Ozan, İrfan desen onlar zaten turnuvaya biraz bağlı olarak yani Ozan'ın gitme ihtimali de olabilir.
Ozan'la ilgili Crystal Palace böyle bayağı yabancı şeylerden okudum.
Evet.
Twitter'da, İngiliz Twitter'ında öyle bir şeyler yazıyor bu arada yani.
Yani onun için hani neye göre nasıl planlama yapılacak, ne olacak ki yani bigliye mikliye bilmiyorum abi.
Ben... Turnuvanın bitimi de geç değil mi ya?
Geç ya, onu da bekleyemezsin tabii ki. Senin çoktan yapman lazım yani planını, transferini. Yani senin hocan belli değil. Hadi o başkanlık seçimiyle alakalı olsun. Başkanın da değişeceğini çok zannetmiyorum ama bilmiyorum ya, çok karışık. Fenerbahçe'nin aslında bana sorarsan bu arada çok da böyle inanılmaz değişiklikler de yapmasına gerek yok kadrosunda. Bana
zaten
göre.
Zaten yeterince geniş bir kadrosu yani, var evet, Fenerbahçe'nin evet. Daha.
Ya çok ihtiyaçları çok belli yani.
Onun benim için... anladığım Fenerbahçe'den Sosa 6 oynayacak. Regis de oynayacak. Yanda iki tane işte Mert Hakan gibi, İrfan Can gibi, Ozan gibi adamları orada 2-8 gibi oynatıyor.
Evet.
Önlerinde de Mesut var. İşte önde de iki forvet olacak.
Kanatsız.
Benim mi? Fenerbahçe'den anladığım Marklı. Bu. Kanatsız. Daima. Böyle bir Fenerbahçe olacak. Emre devam edecek artık herhalde. Daha iyisini bulamadılar. O da ben büyük de. Bir garip garabet yani. Hani adama diyorsun ki senden iyisini bulursak yardımcısı ol. Bulamazsak evet, da baş hoca ol yani. İnanılmaz bir teklif yani.
Yani korkunç i̇şte bir teklif. Torbanın teklifinin değişik bir versiyonu.
Tabii
gibi.
Canım. Yani bence de farklı bir versiyonu.
Farklı versiyonu.
Zaten yani.
Ya inanılmaz ola yani. Adam sportif direktördü bir anda. Kendini...
Abi neye göre sportif direktör oldu? Bak, i̇şte futbolu bıraktığı gün sportif direktör oldu. Yani Emre Belözoğlu'nun evladı. Emre Belözoğlu'nun doğuştan bir yeteneği var ki inanılmaz sportif direkte ediyor. Direkt futbolu bıraktığı gün oluyor. Sonra bir anda diyorlar ki ya sen aslında teknik de direkte edebilirsin doğuştan. Senin hiçbir diplomaya ihtiyacın yok kardeşim diyorlar. O göreve getiriyorlar bu sefer. Ya ne yaptı Emre Belözoğlu? Emre Belözoğlu'nun herhangi bir alanda bir lisansı yok ki.
Ya abi onu da geçtim. Efe lafını biliyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra sana pasacağım. Bak onu da geçtim tamam mı? Hadi geçen sezon çok acayip bir sezondu. Taraftar baskısı o bu falan filan yaptım bunu. Ya kariyerinde sadece 10 maça çıkmış bir adamla belki de 60-70 milyon euroluk bir bütçeyi ona verip bir sezona daha çıkıyorsun. Ve bu mevcut yönetimin seçim vaadi. Yani inanılmaz abi. Ya bana inanılmaz geliyor yani, bu olacak iş gibi gelmiyor yani.
10 maç diyorsun, 10 maçta 7 galibiyeti var. Yenildiği tek takım, ligin ilk 5'inde oynadığı tek takım.
Yani ligin ilk
5'inden kimseyle oynamıyor, bir takımla oynuyor, o takıma da yeniliyor. Ligin ilk 6'sından tek takımla oynuyor. O ya iki, bir Alanya ile oynuyor, 6. ile oynuyor. O takımla da berabere kalıyor. Alanya'nın 3 tane direği var. Yani neye göre abi? Neye göre ya?
Efe sen yani. Yapıyorum bunu sen camianın evladı olarak sen konuş.
Abi benim buradaki yorumum şu olacak. Zaten en başından yani Emre Belözoğlu bunu kendi ağzıyla söyledi. Teknik adam. O 10 maçlık süreçten önce bir basın toplantısı yaptı. Ya gayet de mutluydu bu arada teknik direktörlüğe geldiği için. Çünkü adamın kariyer planlaması, kariyerini bitirdikten sonra teknik direktör olarak devam etmekti. Ama yine bu hal hatır işleri, sen bu camiaya lazımsın Emre. Gel seni sportif direktör yapalım Emre. İşte artık orada bilmiyorum kim devreye girdi, ne oldu. Ya adamı bir şekilde ona ikna etti. Yani Emre Belözoğlu kendi olmak istemediği bir yerdeydi aslında. Ya ve sonrasında bunu kendi ama bu çok büyük bir olay yaratmıyor nedense. Ki bence yani çok garip abi, adama bir görev veriyorsun ve adam orada olmak istemiyor. Yani adam farklı bir kariyer planı yapmış. Ve işler de iyi gitmiyor. Yani bilmiyorum, bana çok değişik geliyor. Ya belki şimdi Emre devam etmek istiyordu Fenerbahçe'yle. Yüksek ihtimalle Fenerbahçe de onu devam etmek isteyecek. Yani transferler yapılacak, şey olacak. Peki bu 10 maçlık süreçte yaşananlar 38 maçlık sürece yaydığımız zaman nasıl sonuç verecek? Yani bunu nasıl öngörecek Fenerbahçe yönetimi? Bilemiyorum Allah.
Ben Emre Belezoğlu'yla ilgili iyi hoca olacak mantığını çözemedim. Yani neye göre iyi hoca olacak mesela? Nerede ne izletti mesela Fenerbahçe taraftarına? Abi Ankara Gücü küme düştü. Son saniye yendin. Erzurumspor küme düştü. Dakika bir mi ne penaltı? Dakika bir falan penaltı oldu zaten maçta. Erzurum'da Yılmaz Vural'ın oyuna gir dediği adam oyuna girmiyor. Kasımpaşa'yı yendin. Küme düşme oynuyor. Kasımpaşa'nın net penaltısı verilmedi. Belki penaltı kırmızı kart belki. Herif gole gidiyor. Fırat Aydınus. Alanya'ya zar zor bir puan aldın Alanya'da. Gaziantep son 10 dakikada neler kaçırdı Gaziantep. FK. Sivas'a yenildi.
FK vurması beni mahvetti bu arada ya.
Gaziantep spor değil ya. Bir de o mevzular var falan.
Aynen Manisa FK'da.
5 tane maç.
Evet evet.
Zaten garip anladın mı ya? Kadro zaten 5 tane maç. Yani neye göre iyi o adam iyi hoca olacak mesela? Emre Belözoğlu çok iyi hoca olacak mı? Diyorlar ya mesela neye göre çok iyi hoca olacak? Ne gösterdi mesela 10 maç? Yani 10 maç gösterdiklerinde de sıkıntı var bence. Yani doğru. Sivas'a pozisyonun yok. Yani sen şampiyondun ya.
Ya bir de abi şu son haftaya girince Türkiye Ligi'nin dedik ya farklı dinamikleri var.
Tabii canım.
Yani son hafta zaten artık canavli ile oynuyor her takım. Yani şampiyonluk yarışına attıysan kendini. Orada yani artık farklı şeyler giriyor devreye. Son 10 hafta, son 5 hafta işte. Farklı olaylar giriyor yani. Ya o bir ölçü bence hiçbir zaman olamaz bana göre. Sonda başarı gelse de hadi bir deneyelim dersin ama sonra sürpriz yumurta yani sonrası. Ligin başıyla sonunda o kafa yapısı aynı değil ki. Bilmiyorum. Değişik geliyor bana.
Anlamadım bu işi. Ya ben yani bu hoca seçiminden hiçbir şey anlamadım. Ben açık konuşayım.
Yani bir şey dediğim var.
O zaman beyler yavaştan kapatacağım. Ekleyeceğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Zaten böyle ara ara da transfer gündemine Avrupa Türkiye karışık turnuva olacak tabii. Euro 2020 için de bir şeyler yapacağız ama arada böyle
yapacağız,
bir konuşuruz.
Yapacağız mı? Yarım ağız konuşma kardeşim. De ki biz Euro 2020 mi 21 mi artık adı her neyse. Onun için bomba gibi geliyoruz de.
Geliyoruz tamam aynen. Bomba gibi geliyoruz. Reklamını yapalım artık tamam. Laf ağızdan çıktı.
Aynen öyle. Aynen.
Yanacak öyle. Buralar.
Hani inşallah bir gün artık Twitch Asotox kanalında da bir program yaparız. Geçen beni yazıyor bana. Diyor ki Sinancım neredesin diyor. İyi dedim sahildeyim dışarıdayım. Ya ben de diyor 2 dakikaya seni programa alacaktım. Ya kardeşim bizim gibi bir podcast starı böyle program alınmadan 2 dakika önce söylenir mi? Meşgul adamız bizim de kendimizce.
Şöhret olma fırsatını kaçırdın. Her zaman şans kapıyı çalmaz.
Aynen bana bir de böyle yaz. Yani üzüldüm. Sahilde oturuyorum ulan. Üzüldüm yani. Şimdi baktım eve gitsem yetişemem. Var dedim oturayım. Neyse başka zaman yine beni onore etmek için çağırır diye düşünüyorum ama artık Efe ile beraber artık katılmak isterim bu saatten sonra.
Vallahi. Her zaman bekliyorum sizleri. Tüm dinleyicilere de teşekkür ederim.
Abi bir de kibar bir adam bir şey dedi.
Çok ya işte. Aynen çok ya. Yani bu starlığının yanı sıra mütevazi. hep öyle derler ya. Ya ama çok tanısan çok iyi çocuk ya. Yani.
Emre Belezoğlu gibi o da öyle bir şey. Sağ dışında çok iyi bir insanmış.
Sağ dışı tanısı tabii. Şey, neyse ya. Hocamla iyi çok ben konuşmayayım şimdi.
Şey demiyorum evet. Biz de buradan Hasan'la işte Alaçatı'ya gidiyoruz. Sergen Yalçın'la beraber tatil yapacağız inşallah.
Yalnız
Alaçatı'da villa kiralanıyormuş aylık. Sinan o mevzuyu ayarla da bir ayda biz gidelim.
Abi bakıyorum şu sıralar. 25 Ağustos bizim şirket tatilde. Onun için bir bakış yapıyorum ama fiyatlar da çok pahalı. Allah seni inandırsın.
Kısmet bakalım. Bakalım.
Her an her yerde olabiliriz diyorsun. Bir Alaçatı özel yayını mı acaba?
Olabilir, olabilir, olabilir.
Haso Erman Toroğlu da Bodrum'daki yazdığından yapıyor diye villada.
Bronzlaşmış Fedon gibi. Güzel olur Hasan'la öyle. Neyse. Hayallerimizi çok söylemeyelim.
Aynen.
Sonra nazar değiyor çünkü öyle şeyler.
O zaman kapatıyorum. Son sözleriniz buysa.
Kapat. Bir sonraki transfer gelişmelerinde ve gündeminde kuvvetle muhtemel bir sonraki hafta içerisinde görüşmek üzere diyorum ben.
Herkese iyi bir hafta dilerim. İyi dinlemeler.
Ve iyi bir transfer dönemi.
İyi transferler.